Ayrım 23, Takunyalı Führer, Ergün Poyraz, sayfa 348. Kutsal Şifreler. Akif Bekir'in kitabının en önemli bölümü alfabenin harfleri kutsal şifreler mi başlığı altında veriliyordu. Bu bölümde Bekir ağızlarda saklanan baklayı çıkarıyor, İslam maskesi takan siyasal dincilerin gerçek yüzüne farkında olmadan projektör vuruyordu. Akif Bekir Yahudi inancının temelini ak ateş üzerine kara ateşle yazılmak sözleriyle açıklıyordu. Böylece AKP'nin başında yer alan ak kelimesinin kaynağını da farkında olmadan ifşa ediyordu. Oysa saf Müslümanlar ak derken akıncıların kısaltılmışı zannediyor, bu düşünceyle bu partiye sahip çıkıyorlardı. Ancak üstadlarının izinden giden çırakları partinin başına getirdikleri ak sözcüğüyle gerçek inanç ve dinlerini gizlemiş Müslüman ve İslam maskesine bürünmüşlerdi. Öyle olmasa Yahudilere kucak dolusu küfreden bu insanlara kucak açarlar mıydı? Tayyip'in basın sözcülüğünü de yapan Bekir'in kitabının 4. sayfasında şu görüşlere de yer veriliyordu. Kökleri eski Mısır'a giden bu inanış daha sonra Yahudilik de Kabala olarak yeniden ortaya çıktı. Kabala aslında kutsal metin yorum geleneğine verilen ad. Eski ahitin ilk 5 kitabı Tora metinlerinin yorum geleneğine Kabala, bu geleneğe mensup Yahudi bilginlerine de Kabalist veya Kabalacı diyoruz. Eski Mısır'dan etkilenen Yahudi bilginleri zamanla hiyeroglif yazılarına yüklenen anlamı İbrani alfabesine taşıdı. Kabalacı inanışına göre Tanrı ilk insan Adem'le İbranice konuşmuştu ve İbrani alfabesinin 22 harfi Tanrı'nın evreni yaratırken kullandığı enstrümanlardı. Bütün bir varlık Tanrı'nın kelimeleri olarak bu harflerin kombinezonlarından oluşuyordu. İnsanlığın kader planı bu harfler kullanılarak ak ateş üstüne kara ateşle yazılmıştı. Ama Tanrı henüz bu plana son şeklini vermeden, yani harflerin nihai dizilişini tamamlayamadan ilk günah işlendi. Ve insanlığın yeryüzü macerası kader planı son şeklini almadan başladı. Yeşil kuşak teorisinin devamı olup önderliğini Fethullah Gülen ve Tayyip'in yaptığı ılımlı İslam ile Yahudi ve İslam inancı çorba haline getiriliyordu. Müslüman kimliğine bürünen Nakşiler ve Fethullahçılar, Yahudi inancı ile İslam'ı birbiriyle harmanlayarak sapık bir akım olan ılımlı İslam ya da Protestan İslam adıyla yeni bir din oluşturmak istiyorlardı. Bu uğurda Allah'ın isimlerini Tayyip'e yüklemekten bile çekinmiyorlardı ve bu cüretlerini büyücülük ve falcılığı da maskeledikleri uydurma inançlarında gösteriyorlardı. Sözü yine Tayyip'in danışmanına bırakalım. Kabalacı bilginler sayısal değerlerini kullanarak ya da harfleri farklı kombinezonlar halinde sıralayarak kutsal metnin aslında gizli tanrı planını, insanlık ve tek tek insanlar için öngörülen geleceğin şifrelerini aramaya başladılar. Aranan aslında ebedi Tora yani unutulan tanrı diliydi. O bulunduğunda sözcükler sihirli bir güce dönüşecekti nesneler üzerinde. Ve o dili bulan kabalacılar tanrısal bir sese kavuşacak, eşyaya ve kendi kaderlerine hükmedeceklerdi. Endülüs Yahudilerinden Abraham Abu Lafia'nın 13. yüzyılda ürettiği adlar kabalası bunun en ileri örneğini oluşturuyor. Bu yüzden kara kabala olarak da bilinir. Aynı dönemde adlar kabalasının etkisinde kalan Hristiyan mistik Ramon Lull, kilise kabalasına yeniden şekil verirken Hristiyan dünyasında kara büyü tartışmalarının da fitilini ateşlemiş oldu. Aynı inanış İslam'da hurufilik ya da harfler ilmi adıyla karşımıza çıkıyor. Akımın İslam tarihindeki en önemli temsilcisi Muhyiddin İbn Arabi. Yaşam öyküsünü kısmen 13. yüzyılda ve Endülüs'te kabalacı Üstad Abu Lafia'ya kesişen ünlü mistik, harfleri ontolojik hiyerarşiye göre sıralayan isim oldu. Onun harfler çizelgesi türünün belki de tek örneği Arap alfabesinin 28 harfine tek tek anlamlar yükledi. Hem tek tek bireylerin hem de bir bütün olarak insanlığın evrensel kaderi üzerindeki etkilerini yorumladı. Çizelgede her bir harf için bir varlık mertebesi öngörüyordu. Her bir mertebeyi de astrolojide olduğu gibi bir burç yıldızı ya da 4 unsurdan, su, ateş, hava, toprak biriyle ilişkilendiriyordu. İbn Arabi'ye göre bu mertebelerin her birine Esmaül Hüsna olarak bilinen 99 ilahi isimden biri hakimdi. Ve yine her bir mertebenin özelliklerini temsil eden bir peygamber vardı. İbn Arabi'nin harfler çizelgesinden yararlanabilmek için astroloji yöntemiyle önce kişinin burcu belirleniyor. Daha sonra burç yıldızının harfler hiyerarşisindeki yeri bulunuyor ve o mertebenin harf ilahi ismi, peygamberi, göklerdeki menzili, yaratılış günü okunabiliyor. Söz konusu şahsın yaşamında hangi ilahi ismin daha baskın olduğu, hangi peygamberin soyundan geldiği, yani karakteristik özelliklerini taşıdığı ve yaşam öyküsüyle kendi kaderi arasında paralellik kurulabileceği gibi verilere bu şekilde ulaşılabiliyor. Bu arada harflerin sayısal değerlerinin neye işaret ettiği yorumlanabiliyor ve yaratılış takvimine göre ilgili burcun günü görülebiliyor. Buna göre Recep Tayyip Erdoğan'ın harfler hiyerarşisindeki durumu şöyle. Yıldızı müşteri harfi dat, harfler hiyerarşisinde bu mertebeye tekabül eden ilahi isim alim. Bu mertebenin peygamberi ise Musa, günü perşembe, yaratılışın 5. günü, göklerde 2. kat. Madeni ise su, harflerden sin, bu mertebede tecelli eden ilahi isimse Muhyi. Kitabın 14. sayfasında Tayyip'in Yahudi inancı ve sapkın İslam anlayışının ortaklaşa oluşturduğu fal sistemine göre 68 yaşında çok önemli bir badire atlatacağı, yaşamını değiştirecek bir olayla karşılaşacağı söyleniyordu. Yine bu fal sistemine göre Tayyip'in en iyi gününün perşembe olduğu yorumuna varılıyor. Önemli kararlarını bu günde alması tavsiye ediliyordu. Tayyip de bu fala inandığından olacak genelkurmay başkanları dahil birçok kimseyle bugün de görüşüyordu. Yine kitabın 14. sayfasında kehanetlerde bulunulmaya devam ediliyor, şerler hayra dönüşüyor başlığı altında şunlar anlatılıyordu. Ve Tayyip Erdoğan'ın harfler hiyerarşisindeki peygamberi Erdoğan, İbn Arabi'nin çizelgesine göre Musa peygamber soyundan geliyor. Yani hem Musa peygamberin karakteristik özelliklerini taşıyor hem de hayatı bu peygamberin yaşam öyküsüyle paralellik gösteriyordu. Tayyip'in danışmanının açıklamalarına devam edelim. Musa peygamber halkını özgürleştiren bir lider. Hayatı tevafuklarla örülü. Hikmetini sonradan anlayacağı badireler atlatır. Peygamberlik yolculuğu bir kavgayı ayırmaya çalışırken kazara işlediği cinayetle başlar. Kaçar Mısır'dan sürgüne gider ve bu yolculuk sırasında başka bir peygamberle, Medyen'de Şuayb peygamberle tanışır. Onun terbiyesinden geçer, olgunlaşır ve yurduna seçilmiş bir peygamber olarak geri döner. Kutsal metinlerde anlatılan kıssaya göre müneccimlerin kehaneti Firavun'u korkutur. İçerinden biri tahtına son verecek diye o gün doğan İsrailoğullarının tüm erkek çocukları için ölüm emri verir. Ve Musa o gün doğar, olaylar gelişir. Musa Firavun'un sarayında büyür. Kehanet solunda kendini gerçekleştirir ve Musa mucizeler dolu asasıyla bir gün Firavun'un karşısına peygamber olarak çıkar. Erbakan, Firavun, Tayyip ve Musa. Akif Bekî ana hatlarıyla Musa peygamberin kıssası böyle nakledilir diyor ve ardından Tayyip ile Musa peygamber arasında paralellik kurmak için Musa nasıl Firavun'un yanında yetiştiyse Tayyip de Erbakan'ın yanında yetişti diyerek Erbakan'ı Firavun'a, Tayyip'i de Musa'ya benzetiyordu. Tayyip'in bir dönem basın danışmanı olan Akif Bekî, Musa peygamber ile Tayyip arasında bakın nasıl benzerlikler kuruyor. Bir hurufi için Tayyip Erdoğan'ın yaşam öyküsüyle bu kıssa arasında paralellik kurmaksa hiç de zor görünmüyor. İşte Tayyip'in serüveni. Cumhuriyet tarihinin en önemli şahsiyetlerinden birinin Necmettin Erbakan'ın yanında yetişiyor. Onu liderliğe götüren süreç kazara işlediği bir suç, iyi niyetle okuduğu bir şiirle başlıyor. Sürgüne değil ama cezaevine gidiyor, halkın umudu olarak geri geliyor. Akif Bekî Tayyip'in kurtarıcı olmasını da şöyle anlatıyordu. Erdoğan iktidara geliyor ama onu son umut ve kurtarıcı olarak gören halkının oylarıyla. Akif Bekî Tayyip ile Musa peygamberin yaşamlarındaki en inanılmaz benzerlik masallarında anlatıyor ve şöyle devam ediyordu. Ve Musa peygamberle Tayyip Erdoğan'ın yaşamındaki en inanılmaz paralellik tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Tayyip Erdoğan iktidarını Abdullah Gül'le en az 30 yıllık bir geçmişe dayanan yol arkadaşlığıyla paylaşıyor. Burada Akif Bekî'ye soralım. Peki diğer 30 yıllık yol arkadaşı olan Arınç bu efsanede ne yana düşüyor? Akif bu sorunun yanıtını tabii ki veremiyor. Hemen bir ters manevra ile hemen burada İbn Arabi'nin Musa peygamberle ilgili yorumuna değinmek gerekiyor diyor ve şöyle devam ediyordu. Çünkü içinde Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Gül'le ilişkileri konusunda çok çarpıcı bir ipucu barındırıyor bu yorum. İbn Arabi önce Musa peygamberle kardeşi Harun'un arasını açan olayı ve İsrailoğullarının gözü önünde Musa peygamberin aceleci davranarak aslını araştırmadan suçladığı kardeşi Harun'u nasıl küçük düşürdüğünü hatırlatıyor. Sonra da sabırlı davranırsa, Musa peygamberin aceleci davranarak aslını araştırmadan İsrailoğullarının sapkınlığında kardeşi Harun'un suçsuz olduğunu göreceğini söylüyor. Bu yorumdan yola çıkan bir hurufi Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül'ün de aralarındaki iktidar paylaşımında benzer sorunlar yaşayabileceklerini söyleyip Erdoğan'a fitneciler karşısında sabır tavsiye edebilir. Son olarak Tayyip Erdoğan'ın varlık mertebesinde tecelli eden ilahi isimler ve anlamları şöyle. Alim, gizli ve açık her şeyi bilen anlamına geliyor. Muhyi ismi ise dirilten, hayat veren anlamında. Bu isimler Tayyip Erdoğan üzerinde bilgiye ve öğrenmeye merak ve etkileyici duyguları harekete geçiren hitabet özelliği şeklinde tecelli edebilir. En azından bir hurufinin yorumu böyle olurdu. Tayyip'in baş danışmanı Akif, Türkçe ve Arapçaya karşı Erdoğan nece konuşuyor şeklinde bir soru soruyor ve akla mantığa uymayan sayfalarca açıklama sonunda her iki dilin mübalağalı yanları başta olmak üzere her iki dilden bir sentez yarattığı gibi bir sonuca ulaşıyordu. Akif Bekir'in öve öve bitiremediği hurufilik, Yahudi kabalasının içine bir parça Hristiyanlık katılmış ve bu şekilde İslami fala dönüşmüş şekliydi. Bu nasıl Müslümanlık? 20 Haziran 2009 tarihli Şeriatçı Vakit gazetesinin arşiv sayfasında Abdullah Birisi Kod adlı Yılmaz Yalçıner'in gazete haberlerinde yorumlar yaptığı bölümde Süleyman Demirel'in korumasının şapkasını taşıması şu sözlerle eleştiriliyordu. Şapkayı taşıttı. Devletin tahsis ettiği koruma görevlisi çoban sülünün fötür şapkasını taşıyor. Rezalete bakar mısınız? Bu adama koruma falan haram. Ancak Müslümanların gazetesi olduğu iddia edilen gazete 21 Aralık 2007 tarihinde Yeni Çağ gazetesinde yer alan Adalet Eski Bakanı Mehmet Ali Şahin'in korumasının pis kokulu ayakkabılarını eline alarak cami kapısında ayakkabı nöbeti tutması haberini görüp alıntılamıyor, bu konuda helal haram kavramlarını es geçiyorlardı. 22 Ağustos 2009 tarihli Sözcü gazetesinde Tayyip'in İstanbul valisi Muammer Gürel ile cuma namazına gittiği, namazını kılarken ayakkabılarını korumalarına teslim ettiği, devletin polisinin de Tayyip'in ve vali Muammer Güler'in kötü kokan ayakkabıları elinde kapıda nöbet tuttuğunu fotoğraflarıyla yayınlıyordu. Gazetedeki haber şu şekildeydi. Başbakan Erdoğan Cuma'yı Dolmabahçe'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde Vali Muammer Güler ile kıldı. Cami çıkışında bir koruma elinde iki çift ayakkabıyla kapıda bekledi. Şapka Müslümanları 21 Kasım 2009 tarihli Hürriyet gazetesinde yer alan ayakkabı için özel çanta başlıklı haberi de görmüyorlardı. Haberde Tayyip'in cuma namazını AKP Genel Merkezi karşısında bulunan Başyazıcıoğlu Camii'nde kıldığı, Tayyip'in korumalarının taşıdığı çantanın dikkat çektiği belirtiliyordu. Tayyip o gün herkes gibi camiye girerken ayakkabılarını çıkarıyordu. Herkes gibi ayakkabılarını çıkaran Tayyip bundan sonra herkesten ayrılıyordu. İnsanlar ayakkabılarını caminin ayakkabılığına bırakırken o korumalara veriyor, onlar da Tayyip'in pis ayakkabılarını önce naylon poşete sarıyor, ardından yanlarında getirdikleri bir çantaya koyuyorlardı. Cumhurbaşkanı Demirel'in şapkasını sıkışık bir durumda bir dakika elinde tuttu diye ortalığı ayağa kaldıran ve devletin tahsis ettiği koruma görevlisi çoban sülünün fötür şapkasını taşıyor, rezalete bakar mısınız? Bu adama koruma falan haram şeklinde yırtılan siyasal İslamcılar, Tayyip'in, Mehmet Ali Şahin'in ve Vali Muammer Güler'in pis ayakkabılarını ellerinde taşıyan devletin tahsis ettiği korumaların ızdırabını görmezlikten geliyorlardı. Görmezden geldikleri sadece bu kadar mı? Olur mu? Tayyip'in korumalarının, Tayyip'in paltosunu, çantalarını taşımalarını da görmezlikten geliyorlardı. Başka? Bülent Arınç'ın korumalarının ayağına galoş giydirmesi karşısında bile körleri oynuyorlardı. Ne yazık ki şeriatçı Müslümanlardan olduğunu sürekli ilan edenler, bu haberlerde de helal ve haram kavramlarını unutuyorlar, bu rezillikler karşısında kör kesiliyorlardı. Şapka tutan korumaya acıyan sözde Müslümanlar, pis ayakkabı tutan korumalara ise ayakkabıların sahibinin kendilerinden olması nedeniyle merhamet etmiyorlar. Böylece Müslümanlıklarının samimiyeti konusunda çok net ipuçları veriyorlardı. Dinci gazeteler sabah akşam sövdükleri Nazım Hikmet için Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'in Moskovalara kadar gidip mezarı başında Fatiha okumasını da imanlarının bir gereği sayıyorlar, görmezden geliyorlardı. Mehmet Ali Şahin, beni Stalin yarattı diyen Nazım'a Fatiha okurken, ya Rabbi mi dedi yoksa ya Stalin mi? Tövbe tövbe. Tayyip'in İngilizcesi. Meclis albümünde Tayyip'in bildiği yabancı dil hanesinde İngilizce yazıyordu. Böylece Tayyip'in kendi beyanına göre iyi derecede İngilizce konuşup yazdığını öğreniyorduk. Bilirim diyorsa bilir, konuşur, yazar ya. Koskoca başbakan yalan mı söyleyecek? 8 Ağustos 2009 tarihli Hürriyet gazetesinin kelebek ekinde Mevlüt Tezel, Tayyip Erdoğan İngilizcesi başlığı altında Tayyip'in İngilizce gelişimini anlatıyordu. Sevgili okurlar, önceki gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Başbakanı Vladimir Putin ve İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin katılımıyla gerçekleşen enerji zirvesini kahkahalarla izledim. Evet, böyle bir mucize gerçekleşti. Rusya, Türkiye ve Avrupa'dan geçecek doğal gaz borularını konu alan sıkıcı bir devlet töreninde bile gülecek bir şey çıkıyor. Bu mucizeyi gerçekleştiren kahraman ise Başbakanımızdı. Erdoğan konuşmaların ardından gazetecilere ilgilerinden dolayı teşekkür ederken, acele etmeyin, dağılmıyoruz, beraber bir mesajımız olacak dedi ve o müthiş cümleyi kurdu. Sayın Silvio, come here. Başbakan Erdoğan'ın Türkçe ve İngilizceyi birleştirecek yeni bir dil kurma hayali var galiba. Tıpkı Davos'taki one minute, olmaz one minute örneğinde olduğu gibi. Erdoğan'ın sayın demesinin dışında kafama asıl takılan sözü come here. Başbakanımız bariz bir şekilde İtalya Başbakanına Silvio buraya gel diyor. Bir de Erdoğan'ın come here derken bir elini boşluğa doğru uzatma anı var ki evlere şenlik. Eğer o el gel gel işareti yapsaydı bir an Erdoğan ile Berlusconi'nin asker arkadaşı olduklarını düşünecektim. Berlusconi'nin come here diyen Erdoğan'a one minute dediğini hayal edin, ortalık yıkılırdı herhalde. Erdoğan ile Berlusconi'nin daha önceki buluşmalarında da buna benzer samimi ortamlara şahit olmuştuk. Evet, Berlusconi sempatik bir başbakan ama Erdoğan'a karşı daha da samimi. Ne zaman bir araya gelseler habire gülüyorlar, gerçekten ilginç. Şaka bir yana, Başbakan Erdoğan'ın yetersiz İngilizcesi umarım ileride başımıza sorun açmaz. 16 Kasım 2008 tarihinde İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Erdoğan'a sevgiyle bağlıyım diyordu. Atalarımız ne güzel söylemiş, her dal kavuk bir alığın sırtından geçinir. Konumuzla ne ilgisi var demeyin, aklıma geldi, öyle söyledim. İtalya Başbakanı Berlusconi'nin adı seks skandalları dahil birçok yolsuzluklara karışınca Tayyip İtalyan gazetelerinden Corriere della Sera'ya bir röportaj veriyor ve şunları söylüyordu. Berlusconi bir meslektaş, bir dosttur, aileden biridir. Dolayısıyla onun özel yaşamına dair olaylara girmek ne dürüstlüğe yakışır ne de sadakate. Şimdi soralım Tayyip'e, başbakanlık ne zamandan beri meslek oldu? Bir ülkenin başbakanı kendi ülkesine mi sadakatle bağlıdır, yoksa çıkar ülkesi olduğu başka bir ülkenin başbakanına mı? Tayyip Baykal'ın hakkında iddia edilen ve doğru olup olmadığı belli olmayan görüntüler konusunda, karısını aldatana adam bile denmez derken, karısını, sevgilisini ve önüne gelen herkesi aldatan Berlusconi'ye ise aziz dostum diyor, kendisine sadakatle bağlı olduğunu ilan ediyordu. Berlusconi ülkemizde asıl ününü Tayyip'in gelinini öperek yapmıştı. Eşinden ayrıldığında artık bekarım, güzel kız getirene kıyak geçerim şeklindeki sözleriyle de şöhretine şöhret katmıştı. Berlusconi ülkemizde birçok ballı ihaleyi İtalya adına almış, tabiri caiz ise ülkemizi de öpmüştü. Böylece ülkemizin en çok kazanan cep telefonu kuruluşlarından Aysel'i yok fiyatına İtalya'ya ve Berlusconi'ye satıp Avea'ya dönüştürmesiyle başlayan tek taraflı ticaret sadakat sınırlarına bile giriyordu. Tayyip'in sadakatle bağlı olduğu dostu Berlusconi, telekız Daddario'ya Avrupa Parlamentosu'da koltuk vaat ediyor ve seni milletvekili yapacağım diyordu. Tayyip'in dostu Silvio ile ilişkiye girdiği haberleri çarşaf çarşaf dünya medyasında yayınlanan telekız Patrizio Daddario, Berlusconi'nin kendisine Avrupa Parlamentosu'nda koltuk vaat ettiğini söylüyordu. 42 yaşındaki telekız ilişkiye girmeden önce Berlusconi'nin kendisine bir inşaat projesinde imar izni almasına yardım edeceği konusunda da güvence verdiğini de belirtiyordu. 72 yaşındaki Berlusconi eskort kızlarla olan ilişkileri de ortaya çıkınca kendini aziz değilim şeklindeki sözleriyle savunuyordu. Türkiye İtalya'dan milyarlarca liralık domuz gribi aşısı ithal ediyor, aşıların satılması için trafik kazasında ölenler bile domuz gribi hanesine yazılıyordu. Öyle ki Sağlık Bakanı çocuklarının bile domuz gribine yakalandığını müjdeliyor, ölümler adeta davul zurnayla ilan ediliyordu. Bu şekilde korkutulan insanlar aşı olmaya davet ediliyordu. Ancak Tayyip AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada ithal edilen aşının ABD'dekinden farklı olduğunu, bu nedenle kendisinin ve ailesinin aşı olmayacağını açıklıyordu. Tayyip ve ailesinin aşı yaptıracağını duyuran Recep Akdağ, tarihe kendi başbakanı tarafından yalanlanan bir bakan olarak geçiyordu. Bakan Recep Akdağ tam Tayyip'in şokunu atlatmak üzereyken bir başka açıklama ile adeta ne yapacağını bilemez hale geliyordu. Milli Eğitim Bakanı Çubukçu Nimet her zaman olduğu gibi Tayyip'in yanında yer alıyor ve kendisiyle ailesinin aşı olmayacağını söylüyordu. Nasıl olmuş, ne olmuş, ne duymuştu da Tayyip ve Nimet ailesi aşı olmaktan kaçmışlardı? Sadakatle bağlı olduğu meslektaşı, aşıların ithal edildiği ülkenin başbakanı onu nasıl uyarmıştı? Aşıdaki büyük tehlike neydi? Kim bilir, Tayyip bir gün sadık dostunun ikazını açıklar da hepimiz öğreniriz. Recep Akdağ kaç paralık dayılandı? Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Şubat-Mart aylarında eğer grip aşısı yapılmazsa 21 milyon kişi hastalanacak, 5300 kişi ölecek diyor, Tayyip'in ve bakanların da aşı olacağını söylüyordu. Yukarıda belirttiğim gibi Tayyip bakanını yalanlıyor, aşı olmayacağını açıklıyordu. Domuz gribi yaygaralarının altında yatan gerçekler çok geçmeden ortaya çıkıyor, domuz gribi salgınının sahte olduğu ve ilaç firmalarının tertibi olduğu belgeleniyordu. Avrupa Konseyi Sağlık Birimi Başkanı Wolfgang, domuz gribi salgınının dünya çapındaki salgından faydalanmak isteyen ilaç firmalarının başlattığı sahte bir salgın olduğunu rapor ediyordu. İngiliz Daily Mail'e açıklama yapan ve domuz gribini yüzyılın skandalı olarak nitelendiren Woodard, ilaç firmaları ilaçlarını satmak için bilim adamlarına ve resmi sağlık kurumlarına telkinlerde bulunarak hükümetleri alarma geçirdi dedi. Dünyayı saran domuz gribi vakalarını milyarlarca dolarlık kazanç sağlayan ilaç ve aşı üreten firmalar tarafından idare edildiğini söyleyen Woodard, sahte bir salgın var dedi. Doktor Woodard'ın hazırladığı rapor Avrupa Konseyi tarafından kabul edildi. AKPM Sağlık Komitesi Başkanı Woodard, 5 yıl önce kuş gribi salgınında kamuoyuna ekilen korku tohumlarıyla oluşturulan panik havası bilinçli pompalandı şeklinde açıklamalarda bulunuyordu. Avrupa Konseyi Sağlık Komitesi'nin domuz gribini abartan ilaç firmalarına soruşturma açılması isteği üzerine Parlamenterler Meclisi acil toplanıyordu. Ancak bizde kampanya yürüten Sağlık Bakanlığından çıt çıkmıyordu. Nasıl çıksın ki? Kuş gribiyle un akıtan ve çocukları başta olmak üzere birçok AKP'li servetlerine servet katarken ülke kaynakları adeta talan ediliyordu. Domuz gribi ile de yine AKP'lilerin birçoğu çuvalları dolduracaklardı. 500 milyon liralık aşı ithal edildi, 43 milyon doz aşı sipariş eden bakanlık yaratılan korku ile bu aşıları ülke içinde tüketecekti. İlk etapta 500 milyon yatırıldı, devamı gelecek, fakir halkın sırtından milyarlar kazanılacaktı. Ama olmadı, olamadı. Sağlık Bakanı tüm hıncını mecliste Tayyip'in "eşimi gataya almadılar" şeklindeki yakınmasına cevap veren Osman Durmuş'a saldırarak çıkarmak istedi. AKP'ye yakınlığı ile bilinen Cüneyt Ülsever 7 Şubat 2010 tarihli Hürriyet gazetesinde bakın bu konularda şunları yazıyordu. Geçen hafta TBMM tarihi günlerinden birini yaşadı ve milletvekilleri ağız tadıyla kavga ettiler. Osman Durmuş'un başbakana karşı nezaket kurallarını zorlayan sözlerine başbakanın orantısız tepkisi Adalet ve Kalkınma Partisi üyelerince saldırı fişeği olarak algılandı ve kavga böylece başladı. Kavga sırasında özellikle Sağlık Bakanı Recep Akdağ büyük bir hiddet ve şiddet içinde eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'u dövmeye yeltendi. Neden? Gazeteleri karıştıralım. Önce sabahtan bir alıntı. A gribi alarmı sona erdi. 6 Şubat 2010. Dünya Sağlık Örgütü'nün son olarak A gribi salgını ile ilgili ilaç firmalarının başlattığı sahte salgında açıklaması yapmasının ardından Sağlık Bakanlığı A gribi için bünyesinde oluşturduğu kriz merkezini kapattı. Hastalıktan korunmak için 43 milyon doz aşı sipariş eden, ancak bu aşıların sadece 8,5 milyon dozunu teslim alan ve bunun da 4 milyonunu kullanan Türkiye girişimlerini sürdürüyor. Türkiye henüz teslim almadığı 35 milyon doz aşıyı iade etmek için sipariş verdiği 3 aşı firmasıyla görüşüyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın, bir süre önce sabaha Sağlık Bakanlığı'nın ilaç firmalarıyla yaptığı sözleşmeye göre elde kalan aşılar için takas formülünü işletebileceğini açıklamıştı. Bazı söylentilere göre de Sağlık Bakanlığı elinde kalan 4 milyon adet aşıyı hibe edeceği ülke arıyor. Ama hiçbir ülke bu hibe ile ilgilenmiyor. Şimdi de Milliyet'ten 15 Ekim 2009 tarihli bir alıntı. Eski Sağlık Bakanı'ndan domuz gribi ile ilgili şok açıklama. MHP Kırıkkale Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, MHP Afyon Karahisar Milletvekili Abdülkadir Akçam ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Pakso ile birlikte domuz gribi salgını ve alınacak aşı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Şubat-Mart aylarında eğer grip aşısı yapılmazsa 21 milyon kişi hastalanacak, 5300 kişi ölecek şeklinde kehanette bulunduğunu ifade eden Durmuş, domuz gribi probleminin laboratuvarlarda üretilen bir virüs olduğuna dair resmi beyanların Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ifade edildiğine dikkati çekti. Durmuş, dünyada 60'ı aşkın grip salgını yapan virüs bulunduğunu kaydetti. Her yıl mevsimsel grip salgınlarından dünyada 250-500 bin, Türkiye'de ise 17 bin kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Durmuş, Türkiye'de domuz gribinden 600 kişi öldü. Kaynak Sabah gazetesi. Domuz gribi nedeniyle bir yılda ölen hasta sayısının tüm dünyada sadece 1500 kişi olduğunu söyledi. Dünyada ölüm sayısı 14.286. Kaynak Sabah gazetesi. Osman Durmuş, domuz gribi daha hızlı yayıldığı halde mevsimsel gripler kadar korkutucu ve öldürücü değildir. Peki niçin toplum paniğe sevk edilmekte, aman elinizi çabuk tutun ve hemen aşı olun denilmekte, küresel krizin faturası gelişmekte olan ülkelere bu şekilde ödettiriliyor dedi. Durmuş, Sağlık Bakanlığı'nın 43 milyon doz aşı siparişi verdiğini, bunun için 500 milyon lira ayırdığını bildirdi. Durmuş, yıllık ihtiyaç 5 milyon TL ile karşılanabilecek iken 500 milyon TL veriyoruz. Bunun yorumunu vatandaşlarıma bırakıyorum dedi. Osman Durmuş, neler olacağını aylar önce neredeyse harfiyen bildirmiş. Osman Durmuş'tan rica ediyorum. Domuz gribi aşısı için toplam ne kadar harcama yaptık, kimlere ne kadar para ödedik, bu alışverişte kimler aracı oldu lütfen takip etsin ki Recep Akdağ'ın dayak sevdasının bize kaça mal olduğunu öğrenelim.
23. ayrımın sonu. Sayfa 362.